hamdolsun bir şekilde sorunlara belki bizim istediğimiz gibi değil ama farklı bir şekilde belki çözüm getirecek. Özellikle dua etmeyi unuttuk ama Sami'nin bu söz ettiği komşusuyla yaşamış olduğu hoparlör olayı bir tavsiye olsun. Bazen burada anlatılan ya da paylaşılan dua konuları her zaman aklımızda kalmıyor. Unutuyoruz. Çünkü unutan varlıklarız. Ama ben size tavsiye edeyim. Nasıl ki Rabbin sözünü paylaşırken not almanızın çok önemli olduğunu sürekli söylemişimdir. Dua konularını da not alın. Gerçekten sevgili kardeşler. Ben şeye baktığım zaman, büroda resimlere baktığım zaman en azından kişileri hatırlıyorum. Kişileri hatırladığım zaman da onlarla ilgili konuları da çok kolay bir şekilde hatırlıyorum. Ama sizler gerçekten not alın. Bugün burada paylaşılan dua konuları burada kalmasın. Pazartesi, salı, çarşamba, hafta sonuna kadar, önümüzdeki haftadan itibaren başlayarak bu bahsettiğimiz konuları, söz ettiğimiz konuları lütfen dualarımızla Rabbin önünde dile getirelim. Rab çözüm getirebilen bir Rab, hamdolsun. Sorunlarımıza çözüm getirecek. Kaygı, endişe olmasın. Belki hiç beklemediğimiz bir anda Rab çözüm getirecek. Belki çok uzun bir zaman içerisinde, süreç içerisinde çözüm getirecek. Belki hiç beklemediğimiz bir yanıtı bize Rab verecek. Ama o verdiği yanıt bizim için çok büyük bir bereket olacak. Bunu da bilemeyiz. Ama Rab biliyor. Rabbin eli bizim üzerimizde sevgili kardeşler. Aynı zamanda bir de mazlum için de seviniyorum. Aslında 3 hafta ama ben 2 hafta kendisini gördüm. 1 hafta ben yoktum burada. Gelmesi, aramıza katılması bize büyük bir sevinç veriyor. Hatta yalnız gelmiyor, beraberinde birçok kişiyi de çekip getiriyor. Bu da güzel bir hareket, güzel bir tutum, güzel bir davranış. Rabbin bence beklediği bir davranış. Bunu bizler de bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar, başarabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir alışkı. Bunu her birimiz yapmaya çalışalım. Ve dua edelim ki Rab her birimizin hayatında, her birimizin hayatında Rab'de olmanın güzelliğini, Rab'de olmanın ayrıcalığını, özelliğini her alanda, iş hayatında, arkadaş ilişkilerinde, çevremizde en güzel bir şekilde yansıtalım. Bizi gören Rab'de olmanın güzelliğini, Rab'de olmanın farkını görebilsin sevgili kardeşler. Onun için gerçekten söylüyorum ki Rab'de olmak güzel. Ama bu sadece bizde belirli olmasın. Sadece biz bilmiş olmayalım. Çevremizdeki insanlar da bilsin. Onun için sizi yüreklendiriyorum. Önümüzdeki haftadan sonraki hafta, 2 hafta sonra Sindelfingen'de birlikte bu hizmete el atacağız. Değil mi? Çok ciddi bir olay. Emin olun çok ciddi bir olay. Bir savaş alanı olacak orası. Zaten savaş alanındayız ama ruhsal kavramda yine orası bir başka savaş alanı olacak. O açıdan diyorum ki size pazartesiden başlayaraktan, bugün başladık zaten dua etmeye ama önümüzdeki pazartesi, bu hafta, önümüzdeki hafta içerisinde başlayaraktan sonuna kadar 2 hafta boyunca dua edelim. Hem Rab bizleri hazırlasın, hem de oraya gelecek olan susamış yürekleri hazırlasın. Emin olun sevgili kardeşler, ben inanıyorum, bizler ekiyoruz. Çünkü bize verilen sorumluluk ekmektir, ekmek sorumluluğu. Biz insanları Rab'be çekemeyiz, biz insanları Rab'be kazanamayız. Ancak Rab insanları kendisine çekiyor. Ama bizim yaptığımız tek bir şey var, diri olan sözü, Rab'deki gerçekleri, Rab'deki kurtuluşu insanlara aktarmak. Söz yüreklere ulaşıyor. Ve yüreklere ulaşan söz harekete geçiyor ve yürekte ürün getiriyor. Onun için dua edelim, Rab hikmetli sözlerle bizi donatsın, hikmetli sözlerle bizi zenginleştirsin ve o sözlerle karşılaştığımız, ayaküstü yaptığımız o sohbetlerde ki insanlara, kişilerin yüreklerine Rab'bin sözü aracılığıyla ulaşalım. Rab her birimizi birer kanal olaraktan kullansın. Yüreklere giden bir kanal olaraktan kullansın her birimizi. Ciddi bir olay. Lütfen bunu unutmayın. Dua edin. Evet, Efesler kitabını açıyoruz. Her zaman olduğu gibi 6. bölümdeyiz. Biliyorsunuz ruhsal savaş konusunda açıklık getirmeye çalışıyoruz. Efesler 6. bölüm. Evet. Efesler mektubu 6. Geçen hafta hatırlarsanız sahip olduğumuz ruhsal silahları yakından tanımaya devam etmiştik. Ve hatırlarsanız, yine anımsarsanız, savunucu özelliğe sahip olan silahların 3 tanesinden söz etmiştik geçen hafta. Son 3 tanesinden. Neydi onlar? ...15 ve 17. ayetler arasında geçiyor. Geçen hafta açıklamaya çalıştığımız ruhsal silahlar. Sevinç getirici, evet, sevinç getirici haberin çeviklik ayakkabıları diyor. Değil mi? Ayakkabılardan söz ettik. İman kalkanından söz ettik. Başka? Zırhı önceden, ondan önceki ki haftalar içerisinde söz etmiştik zırhtan. Ya dediğim gibi ayakkabılardan söz ettik, kuşağı da önceden söz etmiştik. Geçen hafta 3 ruhsal silahtan söz ettik. Bunların bir tanesi ayakkabılardı, ikincisi kalkandı, üçüncüsü de çelik başlık dediğimiz bu miğferdi. Çeviklik ayakkabılarından söz ederken sevgili kardeşler, farkındasanız ben sürekli bir önceki hafta paylaştığım konuların özetini yapıyorum. Hem size çift dikiş oluyor, hem de daha iyi kalması için bence çok daha iyi oluyor. Ama yine de insanız. Vakkas abinin söylediği gibi burada unutuyoruz. Yine unutuyoruz. Ya Vakkas abinin dediğini uygulayacağız. Çevik ayakkabılar güm. Kalkan güm. Ondan sonra ne diyeceğiz? Çelik başlık güm. Abi ben böyle yaparsam birkaç ay sonra beyin kanamasından giderim yani. Rabbin sözü dışarıda etki yapmıyor, hamdolsun. Rabbin sözü yürekte etki yapıyor. Biz Rabbin sözüne çalıştığımız zaman, zaman ayırdığımız zaman Rabbin sözü yüreklerimizde değişiklik yaratıyor, hamdolsun. Onun için kafamızı dövmeye, vurmaya gerek yok. Evet, çevik ayakkabılardan söz ettiğimizde bunun bir temel olduğunu söylemiştim. Ayakkabıların bir temel oluşturduklarını söylemiştim. Çünkü hatırlarsanız savaşırken de neye gerek vardı? Bir sağlam bir temele gerek olduğunu özellikle vurgulamıştım. Yani ayakların ne yapması gerekiyor? Sağlam bir şekilde yere çakılması gerekiyor ki hareketleri, yapılması gereken hareketleri doğru, yerinde, kaymadan, düzenli bir şekilde yapabilelim. Romalı askerin sandaletlerin altında o taban uç kısımlarında neler vardı? Askerin ayakta sağlam bir şekilde durmasını sağlayan iri başlı çiviler vardı, değil mi? Bu çiviler ne içindi? Askerin sağlam bir şekilde yerinde kaymadan durabilmesini sağlıyordu. Demek ki Rabbin bize vermiş olduğu ayakkabılar, yani esenlik müjdesi, Rabbin sözü ne işe yarıyor? Bizlerin ayakta dimdik durmasını sağlıyor sevgili kardeşler. Görebiliyor musunuz? Ne kadar büyük önem taşıyor Rabbin sözü. Demek ki sen Rabbin sözünü ne kadar iyi bilirsen, hangi oranda o sözle yakın bir ilişkin varsa o oranda sağlıklı olarak gelişirsin ve sağlıklı bir şekilde ayakta kaymadan düşmanın karşısında, iblisin karşısında, rakibin karşısında durabilirsin. Demek ki rakibimizin karşısında sarsılmadan durabilmek için Rabbin sözünü giyinmemiz gerekiyor. Demek ki barış, esenlik, kurtuluş nereden geliyor? Yine Rabbin sözünden. Değil mi? Onu vurguladık burada geçen hafta. Neden? Çünkü Rabbimiz bizim barış prensidir. Hamdolsun. Bizler ona aitiz. Ona ait olan kişiler olarak da bizlere de bir sorumluluk emanet edilmiştir. 2. Korintoslarda açıklandığı gibi 5. bölümde barıştırma sözünü ne yapmıştır? Emanet etmiştir. İman kalkanından söz ettik. Yine bak tekrarlıyoruz. İman kalkanı. Neydi bu iman kalkanının özelliği? Bu da bir savunma silahıydı. İblisin ateşli oklarını durdurabilecek bir silah. Bu kalkanın bir takım kendine has özellikleri vardı, değil mi? Örneğin boyu 2 metreydi, eni 3 metre ve üzeri çok özel bir deriyle kaplıydı. Ateşli okları söndürebilmesi için. Ve bu kalkanın bu kenar uçları çok özel bir şekilde yapılmıştı. Ve iki asker yan yana geldiğinde, omuz omuza geldiğinde iki kalkanın uçları birbirine kenetleniyor ve birlikte yürüyerekten Romalı asker birlikte yürüyerekten düşmana karşı yara almadan, oklara hedef olmadan ilerleyebiliyor. Ve düşmanın okları bittiğinde ilerlemeye devam ederekten zafere doğru ulaşıyorlar. Demek ki burada bize anlatılmak istenen gerçek nedir? Savaş alanında yalnız olmadığımız kesin. Sevgili kardeşler, yaşayan bir iman var ve onu tamamlayan, onun içine geçmiş olan güven. Demek ki iman ve güven birbirine kenetlenmiş bir şekilde ne yapıyor? İlerliyor. İman ne yapıyor? Güven ne yapıyor bizleri? İsa Mesih'e kenetliyor. İman ve güven bizi Mesih'e kenetliyor. Kenetlenmiş bir şekilde eğer hareket etmezsek, o zaman iblisin atakları karşısında, iblisin saldırıları karşısında, örneğin yalanları karşısında, pis düşünceleri ve arzuları karşısında, kıskançlık karşısında ne yapacağız? O oklara hedef olacağız ve hedef olduğumuz zaman da işte o mücadele anında, o boğuşma anında, o kavga anında çok zor anlar yaşayacağız sevgili kardeşler. Bu nedenle bizleri koruyacak olan iman kalkanını elimize alacağız, esenlik müjdesini ayaklarımıza geçireceğiz ve gittiğimiz her yere birlikte yürüyeceğiz sevgili kardeşler. Gittiğiniz her yerde, bulunduğunuz her ortamda Rabbin o sevinç getiren, barış getiren, kurtuluş getiren haberini vereceğiz. Vermek zorundayız. Kurtuluş müferi 3. Silahımız, savunma silahımız kurtuluş müferiydi. Yani çelik başlık. Bununla neyi ifade ediyordu kutsal söz? Çelik başlığın kafamızda olmasıyla şu gerçek ortaya çıkıyordu. Tanrı sadece yüreklerimizle değil, düşüncelerimizle de ilgileniyor. Zihnimizle de ilgileniyor sevgili kardeşler. Onun için 1. Selanikler 5. bölümde ayet 8'de bize bir vurgu var. Neydi o vurgu? Madem ki eğer çelik başlığın zihnimizi koruyabilecek bir yapıya sahipse, o güce sahipse, bize verilen bir uyarı var burada. 5-8'de ne diyor orada? 1. Senekler 5-8'de.
Gündüze ait olan bizlerse iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım.
Ha bak. Ayık durabilmek için kurtuluş miğferi. Bak, miğferin de ne anlama geldiğini burada söylüyor. Kurtuluşumuzu simgeliyor. Değil mi? Demek ki kurtuluş miğferini alacağız. Ayık kalmak için başımıza o çelik başlığı takmak zorundayız sevgili kardeşler. Demek ki saptırılmamak için, sağa sola kaymamak için çelik miğfer kafamızda olması gerekiyor. Eğer çelik başlık başımızda ise iblisin bizi kafa üstü getirmesi mümkün değil. Yani kafamızı, düşüncelerimizi karıştıraraktan bizi kafa üstü getirmesi mümkün değil. Bu bağlamda kalarak en son bir şey vurgulamıştım. Neydi o? Hatırlayın. En son ne demiştim? Tabii mezmurdan okumuştum. Ondan önce bir şey daha vardı. 2. Petrus 3.18'de bir ayet okumuştuk. Değil mi? Ne diyordu orada? Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta ilerleyin. Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta ilerleyin. Nasıl ilerleyeceksin? Tanıyarak. Nasıl tanıyacaksın? Rabbi tanıyarak ilerliyorsun. Ama Rabbi sen nasıl tanıyorsun? Çok güzel. Söze bağlı bir biçimde ve onunla sürekli ilişki içerisinde kalarak. Sevgili kardeşler, ben seninle hangi oranda birlikte isem, hangi oranda ben seninle konuşursam, hangi oranda ben seninle sohbet edersem, hangi oranda ben sana zaman ayırırsam, o oranda ben seni tanırım. Eğer biz Rabbi tanımak istiyorsak, Rabbin sözüne bağlı kalacağız ve onunla sürekli ilişki içerisinde kalacağız. Eğer o ilişkide bir dengesizlik söz konusu ise, ya da söz konusu olursa, o zaman eksik tanıyacağız Rabbi, eksik. İnsanlar bize farklı farklı öğretilerle geldiği zaman, belki iblisin yaptığı gibi, çünkü iblis o şekilde sözü aktarıyor ama eksik olarak aktarıyor. O zaman nasıl fark edeceğiz ki? Gerçekten söz gerçekten böyle midir yoksa böyle değil midir diye. O açıdan sevgili kardeşler, bir kez daha vurguluyorum. Rabbin sözüne sımsıkı sarılın ve Rab ile olan ilişkinizi sağlıklı bir şekilde devam ettirin. Evet, geldik 17. ayetin ikinci yarısına. 17. ayetin ikinci yarısı ne diyor? Tanrı'nın sözü olan ruh kılıcını kuşanın. İblisin kurnaz saldırılarını etkisiz hale getirmek için ne yapmamız gerekiyor? Rabbin kılıcını, sözü simgeleyen Rabbin kılıcını elimize alacağız. Bundan önce incelediğimiz silahlar, göğüse takılan zırh, ayağa giyilen özel ayakkabılar, bele takılan kuşak, kalkan ve çelik başlık, bunların hepsi savunma silahı. Ama sadece kılıç Tanrı'nın bizler için sağladığı hücum silahıdır. Ama dikkat edin, hücum silahı derken sakın yanlış anlamayın sevgili kardeşler. Bu silahı elimize alıp şeytana karşı saldırıya geçmiyorsun. Yani kılıcın özelliği, elimize alıp Allah Allah Allah deyip düşmana saldırmıyoruz. Kılıcın elimizde olmasının özelliği, sana karşı saldırı halinde olan iblisin taktiklerini, oyunlarını, yöntemlerini kılıç aracılığıyla etkisiz hale getiriyorsun. Demek ki kılıcın özelliği bize yönelik olan oyunları etkisiz hale getiriyorsun. sözü kullanaraktan, Rabbin sözünü kullanaraktan. Ona saldırmıyorsun ama sende var olan kaynaktan ne yapıyorsun? Karşındaki kişinin taktiklerini, yöntemlerini, oyunlarını etkisiz hale getiriyorsun. Demek ki önce ne gerekiyor sevgili kardeşler buraya kadar? Ne gerekiyor bizim için? Önce emniyet altına alınmamız gerekiyor, değil mi? Demek ki emniyet altına alınmadan, emniyet altına almadan kendimizi gidip savaşmanın zafer getireceğini düşünmeyin. Bakın, her alana bakın. İnşaat alanına bakın. Ben 2 sene, 2,5 sene Almanya'da elektrikçi olaraktan çalıştım. Kesinlikle inşaatın içerisine bize kafaya şapka takmadan sokmuyorlardı. Yani önce, yazar zaten orada, önce emniyet. Demek ki sen o ortama girmeden önce kafana o şapkayı takman gerekiyor. Yani kendini bir şekilde dışarıdan gelecek olan kazalara karşı bir şekilde koruman gerekiyor. Aynı şekilde burada da gördük ki önce kendimizi savunabileceğimiz silahları giyinmemiz gerekiyor. Giyindikten sonra savaşa hazırız demektir. Ondan sonra ne oluyor? İşte ondan sonra kılıçtan söz ediliyor. Onun için dikkat ederseniz bu konuya açıklık getirirken ilk ayeti, 10. ayeti ne diyordu? Onun üstün gücüne güçlenin diyordu. Demek ki önce o güçlü duruma gelmen lazım ki hazırım diyebilesin. Ve rahat bir şekilde karşındaki rakiple savaşabilesin. Önce hazır olmak gerekiyor. Ve aynı zamanda da daha önce vurgulamıştım ama bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü artık geçiyoruz bu savunma silahlarını. Farkındasanız burada anlatılan, sözü edilen tüm silahlar, savunma silahları hep önü korumak için. Arkayı koruyan silah yok. Demek ki buradaki önemli gerçek, bizler şeytana arkamızı dönemeyiz. Kesinlikle. Zaten sen hangi alanda gördün ki? Ne boksöre bak, güreşçiye bak, herhangi bir spor alanına bak. Hiçbir zaman arkasında dönüp de boks yapan bir boksör görmemişsindir herhalde. Değil mi? Güreşen bir boksör de görmedin bu şekilde. Değil mi? Demek ki arkaya dönmek düşünmemesi lazım. Rakibe bakacağız. Gözlerimiz rakipte olacak. Rabbin sağladığı silahları kuşanıp rakibe doğru, rakibin bize doğru olan taktiklerini geriye püskürteceğiz sevgili kardeşler. Romalı askerler yakın mesafeden rahat bir şekilde dövüşebilmeleri için bu kemerlerinin, kuşaklarının üstüne takılan böyle kısa uçlu bir kılıç takılıydı. Ve Tanrı'nın sözü çok ilginçtir. İbraniler 4. bölümde ayet 12'de Tanrı'nın sözü neyle karşılaştırılıyor orada? Kılıçla karşılaştırılıyor. Çok tanınmış, bilinen bir ayet. İsterseniz bakın ona. 4.12'de diyor ki, çok güzel bir ayet. Hem burada bizim Tanrı sözünün neyi içerdiğini açıklıyor, hem de ne tür bir özelliğe sahip olduğunu açıklıyor. Tanrı'nın sözü diyor, diridir ve etkilidir. Demek ki Tanrı'nın sözü ölü bir söz değil. Eğer ölü bir söz olsaydı, bizim yüreklerimize girip de bizi yepyeni bir adam yapmazdı. Recep gibi adamı, Vakkas gibi adamı, Hacı gibi adamı kalkıp da kendine evlat edinmezdi sevgili kardeşim. İki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını diyor yargılar. Demek ki kan akıtma özelliği yok ama yargılama özelliği var. İşte söz benim yüreğime girdiğinde beni yargıladı. Günahımı bana gösterdi. Herhalde sizde de aynısı oldu değil mi? Rabbin sözü yüreğine girdiği zaman müthiş bir şekilde o yıllar önce içinde yorulduğun o düşünce yapısı birdenbire ne oluyor? Allak bullak oluyor, karışıyor değil mi? çok keskin metal olan bu kılıç sevgili kardeşler, vücudu parçaladığı gibi Rabbin sözü de yüreğin en derin noktalarına giriyor ve o içteki yapıyı, içteki olguları açığa çıkmasını sağlıyor. Bu gerçeği Habercilerin İşleri 2. bölümde 37. ayette çok açık bir şekilde okuyoruz. Hatırlarsanız Habercilerin İşleri 2. bölüm Kutsal Ruh'un geldiğini okuyoruz orada, değil mi? Petrus Pentekost günü çok dehşetli bir konuşma yapıyor. Ve konuşma sonucunda yaklaşık 3000 kişi ne yapıyor? Tanrı'nın ailesine katılıyor. Tanrı'nın kaynağına, o güzel ortama katılıyor. Ve diyor ki oradaki ifade, bu sözleri duyanlar, 37. ayette hangi sözleri duyanlar? Petrus'un ağzından çıkan tanrısal sözü duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldu diyor. Yüreklerine hançer saplanmış gibi oldu. Demek ki Petrus burada ne yaptı? Petrus burada ne yaptı? Petrus burada sadece sözü bildirdi. Yüreklerde etki yaratan, yüreklerde sonuç yaratan Rabbin diri sözüydü sevgili kardeşler. Ve o söz kişilerin yüreklerinin değişmesini sağladı. Çünkü Rabbin sözü yüreklere düştüğünde işte günahı yargılıyor ve bize günahlı olduğumuzu açıkça gösteriyor. Ben de aynı şekilde 1979'da ilk kez Rabbin sözünden işittiğimde bir kardeş aracılığıyla hakikaten yüreğime sanki hançer saplanmış gibi oldu sevgili kardeşler. O ana kadar hiç bilmediğim gerçeklerle baş başa kalmıştım. Ve o baş başa kaldığım gerçekler, hiç duymadığım gerçekler bir süre sonra gözlerimin açılmasını sağlamıştı. Yani metal kılıcın yapamadığını Tanrı'nın sözü yapmıştı. Hatırlarsınız Romalı askerler İsa'yı tutuklamaya gelmişlerdi. Ve Petrus büyük bir heyecanla kılıcını çıkarttı. Gitti, askerlerden birinin kulağını kesti. Dikkat edin, çok ilginç. Aynı Petrus konuşma esnasında kılıç kullanmadı. Çok daha önemli, çok daha etkin, içte değişiklik yaratacak bir kaynağı kullandı. Rabbin diri sözünü. Ve kullandığı o metal kılıç vücutta yara açıyor, kan döküyor ve sonuç yaşam mı getiriyor? Hayır. Ölüm getiriyor. Ama Rabbin sözü yüreklere indiğinde, yüreklerin en ince noktalarına, en uç noktalarına kadar ulaşabiliyor, yine parçalıyor, yine kesiyor ama içte bir kesme yapıyor. Yürekte bir kesme yapıyor. İç yapıda, iç varlıkta bir kesme yapıyor ve ne oluyor? İçsel değişimi sağlıyor sevgili kardeşler. Önemli olan kolun bacağın kesilmesi değil. Önemli olan yüreğin değişmesidir. İşte yürek değiştiği zaman Recep değişiyor. Yürek değiştiği zaman insan değişiyor. Yürek değiştiği zaman hararetle, istekle insanlara bu kurtuluşu haberini aktarabiliyoruz. Sevinç içerisinde. Ya da sevinç içerisinde burada dikiliyoruz. Ya da orada oturduğumuz yerde çok daha etkili yaşam içerisinde karşılaştığımız konuları paylaşıyoruz sevgili kardeşler. İşte bu silahı bizler Tanrı'nın diri sözünü İblise karşı, şeytana karşı kullandığımızda şeytana karşı büyük bir darbe yapıyor ve ne yapıyor? Sana yönelik olan oyun ve taktiklerini etkisiz hale getiriyor. Yakup 4'te ne diyor biliyor musunuz? Lütfen açın, çok önemli bir ayet. Yakup 4 ayet 7'de. Bizim için prensip olmalı. Çünkü madem ki konumuz savaş, Yakup 4 ayet 7. Ne diyor orada Özlem? Buradaki en güzel ilke nedir? Bize buyrulan ya da bizim yapmamız gereken ilke nedir?
Tanrı'ya bağlı olmak.
Ha? Tanrı'ya. Tamam, Tanrı'ya bağlı olmak çok doğru Makas abi.
İblise karşı direnmek.
Çok önemli bir şey. Şimdi güzel. Direneceğiz de nasıl direneceğiz? Hamdolsun. Diri söze bağlı kalarak. Diri söze bağlı kalarak. Tanrı'ya bağlı kalarak. Yani Tanrı'nın kendisi zaten diri söz. Diri söze bağlı kalarak ve o diri sözü yaşama sokarak, uygulayarak. Ve biz eğer söze bağlı kalırsak ve sözü yaşamımıza sokmaya çalışırsak, uygun bir biçimde yaşama sokarsak, uygun zamanda ve uygun biçimde yaşama sokarsak, sonucu burada gösteriyor. O da sizden kaçacaktır. İblis nasıl kaçıyor? İblis Tanrı'nın sözünden kaçıyor sevgili kardeşim. İblis Tanrı'nın sözünden kaçıyor. Eğer sen o sözü biliyorsan, eğer sen o söz üzerinde yeterince tecrüben varsa, eğer sen o söz üzerinde gerçek anlamda eğitilmişsen, işte o zaman yenge kesin, zafer kesin. Seni kimse kafa üstü getiremez. Bunun en güzel örneğini biz nerede görüyoruz? Yine İsa'nın denenmesinde görüyoruz. Çölde 3 kez denendi İsa, değil mi? 40 gün boyunca aç kaldı. İsa'nın tanrısal yönü denenmedi. İsa'nın orada insansal yönü denendi. 40 gün boyunca, 40 gün 40 gece aç, susuz, iblis, şeytan İsa'yı sınadı. Ve bu sınanma esnasında iblis neyi kullandı? Tanrı'nın sözünü kullandı. Ve İsa ne yaptı? Tanrı'nın sözüyle iblisin ataklarını etkisiz hale getirdi. Ne dedi? Yazılmıştır. Yazılmıştır. Yazılmıştır. 3 defa. Yazılmıştır dedi. İnsan sadece ekmekle yaşamaz. Birinci verdiği yanıt buydu. Nereden verdi bunu? Tanrı'nın sözünden verdi. Saldırıya geçmedi. Onu yargılayabilirdi. Anasını ağlatırdı onu. Ama hayır. Tanrı'nın sözü yeterliydi iblis için. İnsan sadece ekmekle yaşamaz. Tekrar ikinci kez denediğinde, sınadığında İsa dedi ki tekrar yazılmıştır. Tanrın olan Rabbe tap ve yalnız ona kulluk et. Ve üçüncü kez yine aynı şeyi kullandı. Yazılmıştır, Tanrın olan Rabbi sınamayacaksın. Tanrın olan Rabbi denemeyeceksin. Sevgili kardeşler, bunu burada önemini altını çizerken dikkat ederseniz iblisin kendisi de sözü kullanıyor. Kullanırken ki bunu Luka 4'te görüyoruz. Tanrı'nın oğluysan diyor, kendini buradan aşağıya at. Ve devam ederek şöyle diyor. Çünkü yazılmıştır. Görebiliyor musunuz? İblis de biliyor Rabbin sözünü. Ama iblis Rabbin sözüne göre yaşamıyor. Bizim farkımız bu. Yani biz Rabbin sözüne göre yaşıyoruz. Rabbin sözüne göre hareket ediyoruz. Rabbin sözüne göre hareket ettiğimiz için zaten bizde ruhsal anlamda bir gelişme, bir büyüme, bir kök salma söz konusu. Hamdolsun. Rabbin sözüne göre yazılmıştır. Kullanıyor iblis ama eksik kullanıyor. Ya da biraz da böyle değiştirerek, Rabbin sözünü değiştirerek kullanıyor sevgili kardeşler. Amacı ne? Bizim varlığımızda karışıklık yaratmak ve bizi kafa üstü aşağı düşürmek. Bize düşen en büyük sorumluluk burada sevgili kardeşler. Rabbin sözünü çok çok iyi bilmek. Burada belki defalarca örneğini vermişimdir. Bir kez de Sami burada para getirerekten gösterdi. Çok güzel bir şekilde. Televizyonda yıllar önce bu ilk Türkiye'de para bozdurma yerleri, bu dolar ya da mark, o dönemde yabancı paraları bozdurabileceğimiz bir döviz büroları açılmıştı o ilk zamanlarda. O dönemlerde çok sahtekarlıklar oldu. Ve televizyonda gösteriyorlardı nasıl paranın doğru ya da yanlış olduğunu anlayabilirsin. Şimdi tabii teknik olan yönler var. Bir ışık altına tutuyorlar falan filan ama öyle bir şey yok. Ve bir İstanbul'da o para piyasasında yetişmiş bir insanı gösterdiler. Emin olun sevgili kardeşler. Ben bunu söylemiştim ama yine heyecanla söylüyorum. Çok beni etkilemişti. Koca bir demet para içerisine, diyelim 100 milyon belki 200 milyon demet. Adam içerisinde bir tanesi sahte. Adam bakmıyor bile paraya. Ama sadece hareket şu. Ve bu değdiği zaman çıkar diyor ki bu para sahtedir. Ne kadar kendini geliştirmiş, paranın sahte olduğunu bilebiliyor bu kişi. İşte biz aslında Rabbin sözünde bu oranda gelişmemiz lazım sevgili kardeşler. Rabbin sözünde biz bu oranda büyümemiz lazım. Bu oranda gelişmemiz lazım. Güçlenmemiz lazım ki hey, doğru söylemiyorsun, yanlış söylüyorsun diyebilelim. Bu doğru değil. Kutsal kitap böyle demiyor. Sen yanlış söylüyorsun diyebilelim sevgili kardeşler. İşte hangi oranda güçlüysek Tanrı sözünde, o oranda da İblis'in saldırılarını etkisiz hale getirerek üstünlük sağlayabiliyoruz sevgili kardeşler. Davut ne dedi? 119. mezmurda. Sana karşı suç etmeyeyim diye rüyaları kafamda sakladım. Gördüğüm rüyaları kafamda sakladım. Ya da yaşadığım tecrübeleri kafamda tuttum. Ya da anlatılan bir takım gerçekleri kafamda sakladım. Hayır, öyle demiyor. Sana karşı suç etmeyeyim diye sözünü yüreğimde sakladım diyor. Sözünü yüreğimde sakladım. İşte inanıyorum ki Pavlos herhalde bundan dolayı yazdığı mektuplarından bir tanesinde diyor ki yaşam sözüne sımsıkı sarılın. Çünkü neden yaşam sözüne sımsıkı sarılmamız lazım? Bunun yanıtını da 2. Timoteos 3. bölüm 16. ayette veriliyordu. Çok iyi bilinen ayetlerden bir tanesi. Çünkü 2. Timoteos 3.16 Rabbin sözü bizlere gerçeği öğretiyor. Onun için Rabbin sözüne ihtiyacımız var. Bu bir. Onun için yürekte Rabbin sözünü tutmamız lazım. İkincisi, bizim yaşamımızı düzeltebilecek güce sahip Rabbin sözü. Üçüncüsü, Rabbin koyduğu çizgide, o doğruluk çizgisinde eğitilmemizi sağlıyor Rabbin sözü. Dördüncü olaraktan Yeri geldiği zaman da Rabbin sözü ne yapıyor? Diyor ki Recep yanlış yaptın. Yani yüreği eleştiriyor. Rabbin sözü yüreği eleştiriyor. Eğer Rabbin sözü böylesine önem taşıyorsa bizim o zaman sorumluluğumuz ne olması lazım? Yeterince zaman ayırarak gün ve gün Rabbin sözünü yememiz lazım. Yememiz. Katır kutur yemek yediğimiz gibi yememiz lazım sevgili kardeşler. Yeremiye ne diyor? Sözlerini buldum. Demiyor onları bir kenara koydum. Sözlerini buldum, onları bir kenara koydum. Ya da sözlerini buldum, onu kitaplığımın en güzel köşesine koydum. Bana faydası yok ki. Kutsal sözün bir tılsım özelliği yok sevgili kardeşler. Kutsal sözü sen buraya koymakla sana yararı yok. Yastığın altına koymakla kutsal sözün sana bir yararı yok. Bak ne diyor Yeremia? Sözlerini buldum ama ben köşeye bırakmadım diyor sözlerini. Onları diyor yedim. Onları yedim diyor. Ve diyor yedikten sonra ne oldu? İşte diyor sözlerin bana teselli ve sevinç oldu. Sözlerin bana teselli ve sevinç oldu. Hamdolsun. Yeremia 15'te. Ayet 16'da. Ne zaman sevinç oluyor? Tattığında mı? Hayır. Yediğinde. Bir yere koyduğunda mı? Hayır. Yaşamına soktuğunda, uygulamaya soktuğunda sevgili kardeşler. Günlük yaşamda sevinç getiren bu sözleri yemek imanlıya ne veriyor? Güç veriyor. İmanlıyı teselli ediyor. İmanlıyı besliyor ve imanlıyı koruyor. Unutmayın sevgili kardeşler, bunu özellikle söylemek istiyorum altını çizerekten. Söz eğer bizim aklımızdaysa günah işleyebiliriz. Sözü burada bilmek bize yarar getirmez. Ama diyor ki eğer söze itaat edersek, eğer sözü biz hayatımıza sokarsak o zaman biz günah işleyemeyiz kolay kolay. Bir takım zayıflıklardan dolayı düşebiliriz ama günah işleyemeyiz. Buradayken mümkün ama yüreğe girip onu yaşama soktuğumuz andan itibaren işte o zaman mümkün değil. Demek ki önemli olan nedir burada? İtaat. Sevgili kardeşler, itaat. Sözün bir tılsım özelliği yok. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum sevgili kardeşler. Mezmur 119'da ve yine bilinen bir mezmur. Madem ki Rabbin sözü, bugün hacı çok hoşuma gitti. Ben önceki hafta demiştim ki bu Efesler mektubunu bitirdikten sonra sizlere soracağım. Bu mektuptan ne öğrendiniz? Belki o gün vaaz etme imkanınız olmayacak. Her birinizin konuşma imkanı olacak. Her biriniz kutsal sözden, Efesler mektubundan ne anladınız? Siz kendi hayatınız için nasıl, hangi payı çıkarttınız? Bunu burada söyleyeceksiniz. Onun için hacı geldi, baktım hazırlıklı gelmiş. Yine kağıda bir sürü okumaya başlamış tekrar kutsal kitabı belli ve gördüm ilk kez hacı da çiziyor. Çiziyor ayetleri, dokunan ayetleri çizmiş hacı ve notlar almış. Dedi ki daha buraya kadar geldim ama diyor bir sayfa şey oldu. Dedim tabii bak bu kadar zengin Rabbin sözü. Devam et hacı. Çok harika. Teşvik oldum senin için. Gerçekten devam et kardeşim. Rabbin sözü gerçekten böyle. Genç adam diyor yolunu neyle temizler? 119. mezmur. Ayet 105. Koltuk altında taşımakla. Başucumda tutmakla. Muska değil ki kardeşim bu. Ben size şunu söylüyorum sevgili kardeşler. Çok sevdiğiniz yemeklerle donatılmış bir masayı önünüze kurduğumu düşünün. Burada ben yokum. Çenesi düşük Recep yok burada. Burada kurulmuş bir sofra var. Öyle düşünün. Ama sizin sevdiğiniz en güzel şeyler. En çok neyi seviyorsun hacı? Yemekte Wurst. Gulaşı seviyorsun sen değil mi? Gulaş, mantı. Hacıcığım bu olsun. Sende ne var şey? Karnın mı acıktı? Sami? Börek çeşitleri, hamur çeşitleri. Vakit abi senin kebap çeşitleri biliyorum söylemene gerek. Eti çok seviyor. Eti çok seviyor. Özlem senin ne var?
Her şeyi seviyorum.
Olur mu? Ha? En çok?
Pomes'i
çok seviyorum. Sen ne seviyorsun Bülent? Sen de et çeşitli. Sen? Yaprak sarmasını. Ah ben de yaprak sarmasını seviyorum, buraya koyalım. Aydın sen ne seviyorsun abicim?
Dolmayı
seviyor. Mazlum sen ne seviyorsun? Yumurtalı sucuk. Senin basit iş ya. Sen neyi seviyorsun? Şinitsel. Düşünün ki bütün bu söyledikleriniz bir masa üzerine sulandı tabii. Hakikaten doğru. Düşünün ki donatılmış. Masa donatılmış. Masa burada duruyor. Siz de orada oturmuşsunuz, bekliyorsunuz. Yemekler, sucuklu yumurtalar, şinitsel, börek çeşitleri, kebap çeşitleri, pommes mames size bakıyor. Sizler de ona bakıyorsunuz. Benim ağzım sulandığı gibi akıyor.
Sen de seviyorsun.
He? Sarma dedim ya, sarma. Sarma. Mantı da güzel, sarma da güzel. Şimdi, siz bana şunu söyleyin. Bunun bir faydası var mı size? Yemeklerin size bakması... Sizin yemeklere bakmanızın bir faydası var mı? O zaman ne yapmanız gerekiyor size yararlı olması için? Yemeniz lazım sevgili kardeşim. Üzerine atlayıp patır kütür yememiz lazım. Onun için bak 119. mezmurda ne diyor? Genç adam yolunu neye temizler? Senin sözüne göre onu tutmakla, yani yerine getirmekle. Görebiliyor musunuz? Demek ki o sözleri yiyeceğiz... Ve ondan sonra özümleyeceğiz, ondan sonra onu sindireceğiz, ondan sonra onu hayatımızın bir parçası yapacağız sevgili kardeşim. Hayatımızın bir parçası olacak. Vahiy 1:3'te bakın ne diyor? Bu sözleri okuyana, burada yazılı olanları dinleyip, dinleyen kişiler ne mutludur demiyor böyle. Bu sözleri okuyana, burada yazılı olanları dinleyip yerine getirenlere ne mutludur diyor. Yerine getirmek lazım. Yaşama sokmak lazım. Hayatımızın bir parçası olarak görmemiz lazım sevgili kardeşler. Demek ki etkili olmanın yolu nereden geçiyor? Yaşama sokmaktan geçiyor. İşte Rab İsa Mesih çölde bunu yaptı. O sınanma esnasında bunu yaptı. Sadece bildiğini İçinde tutmadı, aynı zamanda ne yaptı? Yaşamına soktu onu. Çok güzel bir şekilde. Evet sevgili kardeşler. Bu sıraladığımız bütün silahlar sevgili kardeşler, yani göğüse takılan zırh, kafaya takılan çelik başlık, kalkan, ayağımıza giydiğimiz ayakkabılar, elimizdeki kılıç, hepsi aslında İsa Mesih isim geliyor. Onların hepsi İsa Mesih. Yuhanna biliyorsunuz ilk paylaştığımız silah hangisiydi? Kuşaktı değil mi? Kemer. Kuşak ne isim geliyordu? Gerçeği. Değil mi? Peki gerçek nedir? Yuhanna 14:6'da okuyoruz. İsa Mesih. Demek ki bu silah İsa Mesih. Bu bir. İkincisi, göğüse takılan zırhtan söz ettik. Zırh neyi simgeliyordu? Doğruluğu değil mi? 2. Korintoslar 5:21'de bakın ne diyor? Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı. Demek ki bizim doğruluğumuz yine İsa Mesih. Özel ayakkabıdan söz ettik. Ayakkabı neyi simgeliyordu? Barış, esenlik müjdesini. Yani Rabbin sözünü. Efesler 2:14'te şöyle diyor. Mesih'in kendisi barışımızdır. Mesih'in kendisi bizim barışımızdır. Ondan sonra neden söz ettik? Miğferden, çelik başlıktan söz ettik. İsa doğduğunda Tanrı'ya çok yakın olan, Tanrı'ya çok bağlı olan bir kişiden söz ediyor. Şimon adında İsa'ya bağlı olan bir kişiden söz ediyor. O kişi diyor ki Luka 2. bölümde senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu gözlerimle gördüm. Kurtuluş kimdi? O bebeğe işte kunduğa sarılmış olan İsa Mesih'in kendisiydi. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Kılıçtan söz ettik. Kılıç ne isim geliyordu? Tanrı'nın diri sözünü. Bu gerçek nerede geçiyor? Yuhanna 1. bölüm ayet 1 ve ayet 14. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Aramızda yaşayan kimdi? İsa Mesih. Demek ki söz İsa'nın kendisiydi. Demek ki bu gerçeklerin tamamı, bu gerçeklerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Bu gerçeklerin tamamı bizlere şu temel gerçeği, şu temel gerçeğe bağlıyor. Rab İsa Mesih'e iman edip tüm varlığımızla ona bağlandığımız zaman otomatik olarak tüm silahları kuşanmış oluyoruz sevgili kardeşler. İsa Mesih'i aldığımız zaman, onu Efendimiz olaraktan kabul ettiğimiz zaman, yaşamımızın önderi olaraktan kabul ettiğimiz zaman otomatikman bütün silahları kuşanmış oluyoruz. Bakın son bir ayet, Romalılar 13. bölümü açalım. Orada bakın ne diyor, 14. ayet. Romalılar 13 ayet 14. İnşallah yanlış yazmadık. Ne diyor?
Rab İsa Mesih'i kuşanın.
Evet.
Kendinizden sularına uymayı düşünmeyin.
Evet. Ne diyor başlangıçtaki söz?
Rab İsa Mesih'i kuşanın.
Bitti. Yapmamız gereken nedir? Nedir yapmamız gereken?
Rab İsa Mesih'i kuşanın.
İsa Mesih'i kuşanmaktır. Nokta sevgili kardeşler. Biz İsa Mesih'i kuşandığımız an tüm silahları almış oluyoruz. Hamdolsun. Demek ki zaferli yaşam neye bağlı? Kuşanmaya bağlı. Kuşanmaya bağlı. Yapılması gereken nedir? Yapılması gereken çok şey değil. Çok basit. İsa Mesih'i, Rabbimizi, kurtarıcımızı, yaşamlarımızın tek önderi olarak görmek. Demek ki yapılması gereken İsa Mesih'i yaşamımızın tek önderi olaraktan görmek ve imanla tüm silahları gün ve gün kuşanmak ve yaşadığımız bu bedensel yaşamda, bu bedendeki yaşamı yine Rab İsa Mesih'e güvenerek devam ettirmek, sürdürmek. Yaşamın sırrı, zaferli yaşamın sırrı bu sevgili kardeşler. Rab'be güvenerek ona bağlı bir şekilde hareket etmek. Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Ve gelecekteki o güzel günlere sizleri hazırlasın. Dua edelim. Ya birkaç haftadır bizlere içinde bulunduğumuz yaşamda gerekli olan çok önemli ruhsal silahları anımsattın ve bunun aracılığıyla Rabbimiz gördük ki yaşadığımız bu dünyada şeytanın taktiklerine, şeytanın oyunlarına gelmemek için, onun kurnazca sergilediği oyunları geriye püskürtebilmek için senin bizler için sağlamış olduğun silahları, seni Rab giyinmemiz gerekiyor. zaferli, zaferle yaşam ancak Rab bu şekilde mümkün. Bizlere bir kez daha Rab bunu anımsattığın için teşekkür ediyoruz. Bu hayatta ilerlerken bizlere sana bakmayı, sana bağlı bir şekilde, sana güvenerek hareket etmeyi bizlere öğret. Ve her durumda Rabbisa, her durumda sende kalmak ve senin sözünde gelişerek, büyümek, büyüyerek kök salmak ve kök salarak Rab ürün getirmek istiyoruz. Her birimizin yaşamlarında sen önder olmaya devam et. İsa Mesih, yüce kutsal adında. Amin. Amin. Amin kardeşler.